Ayrım 9. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 115. Büyük tövbe. Koğuşlardaki aramalar bittiğinde tüm tutuklular sanki bir şey olmamış gibi günlük hayatlarına devam ettiler. Ama Kerim, Medrese-i Yusufiye'deki bir başka dersini daha almıştı. Boynunu bükmüş, koğuşun küçük penceresinden dışarıda diz çöktüğü yere bakıyordu ve sessizce ağlıyordu. Kerim hayatında hiç ağlamayı bilmezdi. Zaten delikanlılar hiç ağlar mıydı? Ayıp bir şey belliyor ve ağlamaktan çekiniyor. Ama tüm gözyaşları istemese de içini kavuruyordu. Bu da bir hikmetti. İçi temizleniyordu o gözyaşlarıyla Kerim'in. Eğer yıllar sonra Fethullah Hoca Efendi'den duyduğu "Evet erkekler ağlamaz, Ömer gibi erkek oğlu erkekler ağlar" sözünü bilmiş olsaydı çekinmezdi ağlamaktan. Ama ağlıyordu. Neden mi? Elleri böğründeyken kimse yanlış anlamasın diye gönül ellerini açmıştı. Ne hikmetse neden yanlış anlaşılacakmış. Ama mamak günlerinde hala eski kafadaydı ve hoca demesinler diye çekiniyordu. Ne olursa olsun Kerim artık eski Kerim olmaktan çıkıyordu. Gizli de olsa ağlıyor ve ellerini sık sık Rabbine açıyordu. "Allah'ım affet beni, şu zalimlerin korkusundan bir saati aşkın diz çöktüm hiç kıpırdamadan. Ama bana hep nimetlerini veren, cömert ve kerim olan Rabbim, senin huzurunda 5 dakika oturmaktan hep çekindim. Ben nasıl bir kulmuşum, beni affet Allah'ım" diyor ve en az o zalimler için oturduğu kadar da Rabbi için diz çökmek ve kalkmamak istiyordu. Ağlıyor ama henüz tanımadı, hatta varlığından bile haberdar olmadı. Tüm varlığı sadece kendisi sandığı için kendine dönüyor ve bağırıyordu. Sesi çıkmıyordu ama kızgınlığın sesini gökler işitiyordu. "Sen ne biçim adamsın? Zalimler için saatlerce diz çöküp oturuyor, kıpırdamıyor ve sesini çıkarmıyorsun ama seni yaratan Rabbine gelince 5 dakika oturmaktan çekiniyor, elini açıp dua ederken dakika bile geçmeden amin deyip yüzüne sürüyorsun. Yazıklar olsun sana" derken kendinden nefret ediyordu. Bir anda eskiye dalıp gitti. Ta Habibe'nin evlerinin karşı kaldırımdaki ağacın altını düşündü. Bazen 2 saati bulurdu. Habibe için hiç kıpırdamadan durur evi seyrederdi. Göremese de elini tutamasa da hiç kıpırdamazdı ki kendi yüzünden Habibe'ye anne babası kızmasındı. Derin bir ah çekti. "Rabbim için ne kadar durdum bugüne kadar" diye öyle hayıflandı ki. Oysa öğrenici daha çok dersi vardı. O kızdığı aslında nefsiydi. Kendinde yaşadığı olayları tek bir bedene bağlıyordu. Oysa ruhuyla, belki adını bile duymadığı nefsiyle ve adını duysa bile bilmediği şeytan ile henüz tanışmamıştı. Tanımadığı için de savaşamıyordu onlarla. Tanırsa onları yenmek daha kolay olurdu. Her gördüğü üniformalıya devlet nazarıyla bakıp hürmet göstermiş ama kendisini yanlışa düşüren her tuzaktaki şeytanı görememiş ve hep yenilmişti. Kerim kızdığı bu varlığın kendisi olmadığını hissetmeye başlamıştı o gün. Ama henüz nefsinin ne olduğunu kavrayamamıştı. Bahçede yine volta atılıyordu. Herkes tek başınaydı. Yine bir vukuat olmuştu. Hayır, vukuat olmasına gerek yoktu ki. Asker canı sıkıldığında veya tel örgülerin dışından subay geçiyorsa görevini yaptığını göstermek için mutlaka bir cezalandırma yapardı. Bahçede tek tek gezinmekte olan tutuklardan ikisini çağırdı yanına. Bunlardan birisi Kerim'di. Diğeri ise bir solcu. Asker kimin sağcı, kimin solcu olduğunu bilmezdi. Öyle denk gelmişti işte. İkisini karşı karşıya getirdi. Tutuklar bir robot gibiydiler. Asker ne isterse yapmak mecburiyetindeydiler. "Birbirinize bakın" dedi. İki tutuklu aralarında yarım adım mesafede birbirlerine karşı durdular. "Birbirinize tokat atın" dedi. İkisi de önce tereddüt geçirdiler. Asker bu defa bağırarak "Vurun lan" dedi. Önce solcu olan bir tokat vurdu. Asker çok kızmıştı. "Öyle değil lan, hızlı." Solcu tutuklu ister istemez Kerim'e hızlı bir tokat attı. "Ha şöyle, sen de ona vur." Kerim duraksadı ve askerin müdahalesini beklemeden bir tokat da o attı karşındakine. Ama asker bu tokadı beğenmemişti. Kerim'e öyle şiddetli bir tokat attı ki, "İşte böyle atacaksın." Kerim hayatında hiç kimsenin yüzüne tokat atmamış birisiydi. İster istemez vurdu asker. "Bir daha" dedi. İki tutuklu birbirlerine 2'şer tokat daha attılar. "Dağılın." İkisi de sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar kendi başlarına volta atmaya devam ettiler. O sırada bahçedeki diğer asker sanki ötekine "sen yaparsın da ben yapamaz mıyım" dercesine tutuklulardan 2 kişiyi çağırdı yanına. 2 asker birbirleriyle zulümde yarışıyorlardı. "Diz çökün" karşılıklı olarak. İkisi de diz çöktü. "Daha iyi çök lan, top gibi olacaksın." "Biriniz ayağa kalksın şimdi." Birisi ayağa kalktı. "Şimdi önündeki topla oyna, zıplat bakayım." Tutuklu ne yapacağını bilemedi. Asker geldi, ayaktakine bir tokat vurup uzaklaştırdı. Yerde düz çökmüş olanın başına elini koydu. "Zıpla bakayım," dedi. Tutuklu kendi kendine zıplamaya başladı. Asker top oynar gibi tutuklunun başından tutup onu zıplatıyordu. Belli ki zevk alıyordu. "Allah'ım, bu ne vahşetti böyle?" Kerim daha fazla dayanamayıp içeri girdi. O akşam Ömer çok dertliydi. Mahkemeye gittiğinde yavuklusunu görmüştü. Nasıl etmişse etmişti işte. İkinci derece akraba olmadıktan sonra kimseyi ne görüşe ne de mahkemeye almıyorlardı. Galiba kız kardeşin kimliğiyle girmişti. Ömer neye uğradığını bilememişti. Bir yandan kızıyordu, niye gelmişti sanki. Beni öyle görmemeliydi diyor. Kendi kendine yiyordu askerlerin baskıları altında. Dönüp rahatça bakamamıştı. Yavuklusu şimdi onu korkak sanacaktı. Falakaya yatırsalardı, akşama kadar dövselerdi ama bunu Ömer'e yapmasalardı. Ağlıyordu Zeynep Ömer'in. Ömer'ini hiç böyle görmemişti. Çok yiğit biriydi Ömer. Hele ne olmuştu Ömer'in öyle? Bir deri bir kemik kalmıştı. Yoksa yemek vermiyorlar mıydı? Yoksa çok mu üzülüyordu Ömer'i? Ömer o gün bir anda 40 yaşına girivermişti. Nasıl da özlemişti Zeynep'ini. Ellerine hiç dokunmamıştı Zeynep'inin. O güne, o kutlu güne, Allah'ın emri olan o düğün gününe saklamıştı hep bu arzusunu Ömer. O örgülü saçları ne kadar güzeldi. Simsiyahtı, aynı gözleri gibi. Ömer baktığında yüzünün kızardığını, sanki görmüştü uzaktan da olsa, ne zaman dercesine bakmıştı Ömer'e. Ömer ise bilmem ki dercesine ellerini iki yana açmıştı çaresiz. Asker, indir ellerini lan deyince neredeyse askere vuracaktı. Kendini zor tuttu. O gün geçmek bilmedi. Çaresizlik insanı öldürüyordu. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Sadece onu düşünmek istiyordu. O gün koğuşta her tarafta Kerim konuşuluyordu. O günün gazetelerinde aranan çete artıkları manşetiyle çarşaf çarşaf yayınlanan isimlerin arasında Kerim'in de ismi vardı. Oysa Kerim cezaevindeydi. Nasıl olabilirdi bu? Ya listelerde yakalananların da isimleri çıkartılmadan yayınlandı ya da... Kerim'in cezaevinde olduğundan savcılığın haberi yoktu. Ortalık o kadar karışıktı ki. Ertesi gün ismi okunmuştu. Kerim en nihayetinde mahkemeye çıkacaktı. Ömer hemen Kerim'in yanına gelerek dedi ki, "Ağabey, bak sana tavsiyem. Benim tahminim bu karışıklıkta seni bırakırlar. Eğer tahliye olursan sakın tahliye oldum deme, benden söylemesi." Kerim o gün C1 bloğun önüne gelen mahkeme aracına bindirildi. Öyle irkildi ki, ilk geldiğinde bindirildiği pikaptı bu. Artık her gördüğü askere bir Felak, bir Nas suresini okuyordu. Mahkemeye çıkarıldı. Hakim kendini tutuklayan hakimin tavrıyla, "Sen sadece bundan mı tutuklusun, başka suçun yok mu?" dedi Kerim. "Yok efendim," dedi. "Ne desindi?" "Efendim, gazetelerde okudum, beni her yerde arıyorlarmış mı?" desindi. Sesini hiç çıkarmadı. Hakim kararı okudu. "Tahliyesine," dedi. "Çıkın," diye işaret etti. Mahkeme görevlisi asker Kerim'i aldı ve dışarı çıkardı. Cezaevi görevlisi asker ona sordu. "Ne oldu? Tutuklu mu?" "Evet, tutuklu." Kafası neredeydi kim bilir? Oysa hakim tahliyesine demişti. Askerin bu gafleti Kerim'in işine yarayacaktı. Allah'ın ne büyük lütfuydu. Kerim'in yalan söylemesine gerek kalmamıştı. Cezaevi defterine "tutuklu devam" diye yazdılar. Diğer mahkemeye çıkarılan tutuklularla birlikte tekrar Kerim'i kaldıkları C1 bloğa götürdüler. Kerim araçtan iner inmez tüm arkadaşları pencereden işaret ettiler. "Ne oldu?" diye. Gazetelerde adı geçen Kerim için solcular da meraktaydılar. Hemen kıdemli gelerek neticeyi öğrenmek istedi askerden. Kerim penceredeki arkadaşlarına bakarak başparmağını aşağı indirerek "kaldım" demek istedi. Cezaevi defterinde de tutuklu yazısını gördü solcu kıdemli ve herkes inanmış oldu. Ömer'in tahmini ve tavsiyesi gerçekleşti. Ömer'le göz gözüne gelen Kerim bir tek ona hissettirdi tahliye olduğunu. Ve Ömer gözleriyle çok sevindiğini söyledi. Kerim ağabeyine ve dikkatli olması gerektiğini. Kerim o gün sanki burada kalmış gibi üzüntülü bir şekilde geçirdi gününü. Aslında üzüntülü olmak da haklıydı. Ya bir oyunsa bu tahliye? Ertesi sabah koğuştakilerin beklemedikleri bir şey oldu ve Kerim'in adı okundu tahliye diye. Solcular hemen harekete geçtiler. Kapıya doğru gidip gelmeye başladılar. Kerim'in arkadaşları ise çok üzgündüler. Çünkü alışkındılar buna. Tahliye diye adları okunuyor ve oradan alınarak doğruca işkencenin merkezi C5'e götürülüyorlardı. Kerim ağabeylerini de demek ki C5'e götüreceklerdi. C5'i yaşayan çocuklar hemen hızlı ve kısa tavsiyelerde bulunuyorlardı. "Abi, dayanırsan hiçbir şey olmaz. Ne sorarlarsa cevap verme. Her cevap verdikçe başka bir soru gelecektir peşinden." Cevap verince işkenceden kurtulacağını sanırsın ama her cevap yeni ve daha şiddetli işkencelerin başlamasına sebep olur, unutma. Ve daha neler neler. Kerim onlar konuştukça sesini çıkarmıyor ama tedirginliği de yüzünden okunuyordu. Ömer o gün mahkemeye gitmişti ve onunla görüşemedi. Ömer'in dediği mi oluyordu yoksa? C5 işkencecileri bir oyun mu yapıyorlardı? Çünkü illegal olan C5 için resmi olarak kimseyi götürmüyorlardı. Tahliye olmuş gösterip daha sonra dışarıda yakalamış gibi cezaevine getiriyorlar ve o aradaki günleri C5'te değil de sanki dışarıda geçirmiş gibi gösteriyorlardı. Çocuklar Kerim abilerin çantasına alabildikleri en ucuz sigaradan 3-5 paket sigara koymuşlardı. Abi sen bilmezsin orayı, lazım olur. Kerim hiç sesini çıkarmıyordu. Gerek yok diyemiyordu. Dışarı çıktı. Asker arama yaptı. Sigaraları görünce. Bunlar ne lan? Geride kalan arkadaşlarını bıraksana. Sen nasılsa dışarı çıkıyorsun. Komutanım, gideceğim yer uzak. Cebimde de para yok da. Arkadaşlar zorla verdiler. Solcu kıdemli yanı başından ayrılmıyordu. Eğer C5'e gidiyorsa iyi ama tahliye oluyorsa hemen ispiyonlayacaktı Kerim'i. Yine o meşhur pick-up geldi. Biraz subay ve askerler eşliğinde arabaya bindirildi Kerim. Yine her zamanki gibi her karşılaştığı askeri okuyup üflüyordu Kerim. Araba hareket etti. Pick-up'ın penceresinden geride kalan C1 bloğun önünde kıdemlinin askerlere bir şey anlattığını gördü. Tevekkülden başka yapacak bir şey yoktu. C1 blok gözden kaybolmuştu. Daha sonra A blok olduğunu öğreneceği yere getirildi. Diğer tahliye olanlarla beraber. Burası da neresi böyle? Tıklım tıklım insan ve asker dolu. Hepsini sıraya dizler. Bir yandan tahliye olanların, bir yandan da karşılarında hayvan kafesi gibi bir yerin içinde başları öne eğilmiş olanların isimleri okunuyordu. Murat Sevgi, Halil Ürkmez, Ahmet Bilgili. Kerim tahliye olmanın rahatlığıyla biraz bakabildi. Evet, oydu arkadaş Ahmet. Demek yakalanmıştı. Kerim yıllarca dillerden düşmeyecek olan o kafesin ne olduğunu pek fark edememişti. Daha doğrusu kendisinin başına ne geleceğini düşünmekten başka şeylere hiç bakmıyordu bile. Tahliye olanların içinde Kerim'in de ismi okunmuştu. Kafesin içindeki Ahmet, Kerim'in adını mutlaka işitti ama başını kaldırıp bakamıyordu bile. Tahliye olanları cezaevi nizamiyesinden tek tek dışarı çıkardılar. Tekrar bir arabaya bindirilerek bu sefer Mamak Kışlası'nın nizamiyesine götürdüler. Kerim, diğerlerinin korkulu davranışları ve bir an önce buradan kurtulalım sözlerinden çok uzak ama endişeliydi. Ya bir oyunsa ve askeriyenin dışında o meşhur işkenceci polisler bekliyorlarsa, kendini her şeye hazırlıyordu Kerim. Kaçak yıllar. Nizamiye'de attırılan imzalardan sonra dışarıya çıktılar, hürdüler. Aman Allah'ım, bu bir gerçek miydi? Dışarıya salıverilen tutuklular neredeyse sevinçten çıldıracaklardı. Bunun ne demek olduğunu ancak orayı yaşayanlar anlayabilirdi. Tüm arabalara el kaldırıyorlar ama hiçbiri durmuyordu. En nihayetinde bir traktör durdu. Herkes hemen arkasındaki römorka atladılar. Kerim de atladı. Sitelerde duran traktörden herkes aşağıya indi. Kerim artık ancak filmlerde gördüğü kaçaklık dönemini yaşayacaktı. Cezaevinde yatmaktan daha zordu kaçmak. Mamak'ta olmaktansa daha iyiydi. Kerim endişeliydi. Neden kimse kendini almamıştı? Oysa tüm gazetelerde adı geçiyordu. Bu olacak şey değildi. Yoksa kendini takip edip diğer aranan arkadaşlarına mı ulaşacak ve hepsini yakalayacaklardı? Kerim iz kaybettirebilmek için bir taksiye atladı ve Ankara'nın en kalabalık yeri olan Ulus'a gitti. Kalabalık yerleri tek tek ve hızlı bir şekilde dolaştı. İzini kaybettirebilmek için ve sıfıra kazınmış saçını göstermemek için bir şapka aldı. Dikkat çekmemek için taksiye değil otobüse binerek ablasının evine gitti. Akşama kadar oyalandı. Ablası bir yandan kardeşinin kurtuluşuna seviniyor ama aranıyor olmasından ise endişeleniyordu. Kerim ablasıgil'deki kendine ait tüm fotoğrafları ve hatıraları yırttı ve banyonun sobasında yaktı. Akşam olunca abla hakkını helal et, artık ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Canım kardeşim diye ağlayarak sarıldı Kerim'e. Kendine iyi bak, yakalanma sakın. Merak etme, dikkat ederim. Topraklıktaki evinde bir yıla yakın kalacaktı kaçak olarak ve bir yıl içinde sadece iki kere dışarı çıkacaktı. Bu evdeki günleri bir roman gibi olacak nitelikteydi. Kerim bu evde hiç okumadığı kadar kitap okudu. Aranan üç arkadaşı ile birlikte burada kalıyorlardı. Arkadaşlarına mama anlatıyor ve sakın ha dışarı çıkmayın, bildiğiniz gibi değil diyordu. Komşular anlamasın diye gündüzleri evde kimse yokmuş havasını vermek için hiç konuşmuyorlar veya çok sessiz konuşuyorlardı. Sadece sabah işe gitme, akşam işten dönme saatlerinde kapıyı açıp kapıyorlardı. Sanki işe gidip gelen birileriymiş gibi. Kerim hayatını tamamen okumaya ve tefekküre vermişti. Dinlediği iki kaset vardı elinde nereden geçmişse. Semih Sergen'in sesinden bir Yunus'un şiirleri, diğeri ise Divan-ı Kebir'den olduğunu sonradan öğrendiği Mevlana şiirleri. Bu kasetlere bakıp usanmadan dinliyordu. Dinlerken düşünüp tefekkür ediyor ve bol bol kitap okuyordu. Evleri 40 metrekarelik bir evdi. Kendileri neyse de üst katlarında aileler yaşıyordu. Nasıl sığıyorlar bu evlere bilmem diyordu. Balkonlarına kuş konduğunu fark etmişti bir gün. O kuşlara yem koymaya başladı. Artık kuşlar geliyor, tül perdenin arkasından onları takip ediyordu. Bazıları güçlü olanlar yemlere hakim oluyor, başkalarına yedirmiyor, yemeğe yaklaşanları dövüyordu. Şimdi başlarına gelenler de bu hayvanların yaptığı gibi bir şey miydi yoksa? Kuşlar yemleri buldukça diğerleri de gelmeye başladı. O kadar çoğaldılar ki en ufak bir harekette hepsi birden kanatlanıp uçuyor ve büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Dikkatleri çekeceğiz diye balkona yem bırakmayı terk ettiler ve kuşlar da gelmez oldu. Vatanım ha ekmeğini yemişim ha uğruna kurşun. Onlar vatanım ha ekmeğini yemişim ha uğruna kurşun diyecek kadar nefsleri adına hiçbir şey istememişlerdi. Zaten her şeyi onlara bırakmışlardı. Peki şimdi bu yaşadıkları zulüm niyeydi? Canları sıkılıyordu. Ne kadar zordu kaçak olmak. Hem de kendi vatanında. Ne yapmışlardı ki? Yaptıkları her şey bu vatan için değil miydi? Düşünemiyordu Kerim. Anlayamıyordu Kerim. Anlaması için tam 25 yıl geçmesi gerekiyordu. O yüzden gençler yaşlıların hayat tecrübelerini mutlaka dinlemeliymişler. Her gün vakit geçirebilmek için ev işleri yapıyorlardı. Sürekli evde oturunca evin her gün nasıl kirlendiğini görüyorlardı. Demek annelerimizin her gün evi temizlemeleri boşuna değilmiş diyor. Ama ev temizliğinin de ne kadar yorucu olduğunu görüp kadınlar en ağır işçiymiş be deyip birbirlerine espri yapıyorlardı. Bir akşamüstü kapıları çalındı. Hepsi evdeydiler. Kimdi bu gelen? Yerlerini üçünden başka kimse bilmiyordu. Yoksa polisler mi? Necdet yavaşça kalktı ve sessizce kapının gözetleme deliğinden dışarıya baktı. Yandaki teyzeydi bu. Kapıyı açtı ve bütün kibarlığıyla ve sıcaklığıyla "Buyur teyze" dedi. "Oğlum etrafta polisler geziyormuş. Hiç korkmayın ben buradayım tamam mı?" Ne diyeceğini bilemedi Necdet. Başını sallayarak "Sağ olasın teyze" dedi ve kapıyı kapattı. Niye uğradıklarını bilemediler. Bu teyze ne biliyordu ki böyle demişti? Demek ürkek hareketlerinden fark etmişti. Oysa o kadar planlı olduklarını, kimseye fark ettirmediklerini sanıyorlardı. Ölürüz de harama el uzatmayız. Bir gün dayanamayıp Kurtuluş Parkı'na çıkıp dışarıdaki bazı arkadaşlarıyla buluşup konuştular. Ne de olsa genel merkez yöneticileri olarak kaçak arkadaşların yaşayabilmeleri için lazım olan maddi kaynakları da organize etmeleri gerekiyordu. Parka gelen arkadaşlardan birisi çaresizlikleri konuşurken "Milli piyango alsam ve de çıksa arkadaşlar için ne güzel olur değil mi abi?" dedi. "Sen ne diyorsun bir arkadaş?" "Ne yani abi be? Abilerimiz sürünüyor. Kaçaklar yiyecek bir dilim ekmeğe muhtaçlar." "Olmaz öyle şey. Haram." "Abi haram da ölecekler ya da çaresiz kalıp yakalanacak. İşkencelere gidecekler. Belki de idam edilecekler. Olsun ölürüz de harama el uzatmayız." Nasıl bir duyguydu imanından taviz vermemek. Haram diye ölümü bile göze almak. Aslında ölmeyecek kadarı helal değil miydi? O gün gerçekten ölümle burun burunaydılar. Ama onlar buydu işte. Ülkücülerin Müslümanlığını tartışanlar, 20 yıl sonra bankalar kuracak, her şeyin fetvasını vermeye başlayacaklardı. Ama o beğenmedikleri ülkücüler o gün milli piyangoyu reddedecek kadar Allah korkusu taşıyorlardı. O gün o gence, "Hayır sakın ha" deyip teklifi reddetmiş ve "Bizim yüzümüzden harama bulaşma" demiş. Evlerine geri dönmüşlerdi. Keşke eksik bıraktıkları ibadetlerini de yapsalardı da kimseye konuşma fırsatı vermiş olmasalardı. Peki onlara bir anlatan var mıydı? Bilenler sadece uzaktan dışlıyor ve hor görüyorlardı. Ama Allah onları anlatacaktı. Çünkü en yüce ve en güzel terbiye edici Allah'tı. Öğrenmek için sadece biraz değil, iyi bir acı çekeceklerdi. Asrı saadet de acıların ve işkencecilerin asrı değil miydi? Cehaletten asalete dönen o sahabelerde işkenceler çekmemiş miydi? 30 yıl sonra kader rüzgarları esip İbrahim bin Ethem'e soru soran o damdaki adam gelip Kerim'e sorsaydı, "Mahallenizde küçükken beraber oynadınız, okulda beraber okudunuz, şimdi de savaştığınız o ateist solculara siz de önce konuşup anlatsaydınız olmaz mıydı acaba?" diye. Ne derdi Kerim? Çeker vurur muydu yoksa? Kovalar mıydı soranı? Artık asla. Doğrusun ve haklısın demeyi tercih ederdi bunca yaşadıklarından sonra. Dışarıdaki kesitler. Huzur sokağı. Balzac'ın Vadideki Zambak romanının sayfalarını çeviriyordu. Bu ne aşktı böyle? Eğer Balzac aşık olmasaydı bu romanı yazamazdı diye düşündü. Ama neden sonu böyle bitmişti? Aşklar hep böyle hüsranla mı biterdi? Sonu mutluluk olan bir aşk romanı yok muydu? Kerim geldi aklına. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu pırıl pırıl Anadolu delikanlısının tertemiz duygularını bulamadığı romanı bir kenara attı. Kaybettiği Kerim'i kitaplarda arıyordu. Habibe çevresini değiştirmiş, yalnız bir hayat yaşamaya başlamıştı. Üniversitede son senesiydi. Kendini kitaplara vermişti. Kızılay'daki kitapçılar en çok sevdiği yerler olmuştu. Bitirdiği romandan sonra yeni bir kitap almak üzere yine Kızılay'daki bir pasajın alt katındaki kitapçıda kitap yığınlarının arasında dolaşıyordu. Kapital en çok satan kitaplar arasındaydı. Elini uzatıp aldı, birkaç sayfasını karıştırıp okudu. Ne kadar da soğuk ve sevgiden uzak bir kitaptı. Dünya yaratıldığından beri böyle miydi hep? Sevgisiz ve insanın sadece maddeyle yaşayacağını sanan söylemler. Kapatıp yerine koydu kitabı ve aradığını bulamamanın çaresizliğiyle çıktı dükkandan. Buraları ezberlemişti artık. İçinden bir ses Hacı Bayram diyordu sanki. Ankara'ya geldiğinden beri hiç gitmemişti oraya. Ulus Sezan otobüse bindi. Ne yapıyorum böyle dese de kendini durduramadı. Otobüsten indi, simitçinin yanına yaklaştı. Hacı Bayram nerede? Yukarıya doğru çık, ışıklardan sola dön bulursun. Buralarda da kitapçılar vardı. Neden gelmedim diye hayıflandı kendi kendine. Ama önce Hacı Bayram'a gitmeliydi. Türbenin önüne geldiğinde içeriye girip girmemek arasında bocaladı. Yanına gir, konuş onunla. Habibe garip sesin sahibine baktı. Yanı başındaki meczuptan ürktü. Ondan uzaklaşabilmek için kendini içeri atıverdi. Sanki çalıkların arasından kurtulup bir anda pamuksu boy atmış yemyeşil çimenlerin arasında bulmuştu kendisini. Ne kadar huzur vericiydi burası. Korkma, benden sana zarar gelmez diyen Kerim'in ses tonundaki yumuşacık huzuru hatırladı. Ne yapacağını bilemedi. Türbenin içini dolduran kadınlar ellerindeki dua kitaplarını okuyorlardı. Kimdi bu Hacı Bayram ki insanlar öldükten sonra bile onu severek ziyaretine geliyorlardı. Bir an kendi kriterlerine vurdu Hacı Bayram'ı. Çok yakışıklı veya insanlara yardım eden bir zengin. Yok yok, olsa olsa büyük bir Osmanlı devlet adamıdır herhalde. Hayır, olamaz. Tarihte o kadar çok insan var ki böyle. O zaman adım başı türbe olması lazımdı. Bu başka bir şey. Sadece sustu ve bekledi. İçindeki bütün sıkıntılar gitmişti. Gelincik tarlalarında geziniyordu sanki. İçerisi iyice kalabalıklaşınca çıkmak mecburiyetinde kaldı. Tekrar aşağıya doğru yürümeye başladı. Yan yana sıralanmış kitapçıların önden geçerken içi kitap dolu bir dükkan gördü. Belki aradığını burada bulabilirdi. Hiç düşünmeden girdi içeriye. Dükkan sahibi yaşlı adam, buyur kızım ne istedin? Kitaplara bakacağım da. Buyur kızım bak. Yaşlı adam tıklım tıklım kitap dolu tezgahın arkasına geçip üzerinde minder bulunan sandalyesine oturdu. Dereceli gözlüğünü takarak tesbih tanelerini bir ipe dizmeye devam etti. Habibe elini bir kitaba uzattı. Huzur Sokağı, Şule Yüksel Şenler. Yazarı bir bayandı. Ücreti ne kadar? Hangisi kızım? Huzur Sokağı. Satış rekorları kırıyor. Çok güzel bir kitap seçmişsin. Öğrencisin galiba. Evet amca. Nerede okuyorsun? Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Hediyem olsun kızım. Ama aması maması yok. Hem hediyeleşmek sünnettir kızım. Allah razı olsun de yeter. Habibe Allah razı olsun diyemedi. Alışmamıştı böyle şeylere. Sonra sünnet ne demekti ki? Teşekkür ederim deyip çıktı. Alelacele ayakkabılarını çıkardı. Elbiselerini hiç dokunmadan yatağını uzanıp hemen kitabı okumaya başladı. İstanbul'un kenar semtlerinden birinde kırık dökük, irili ufaklı ahşap evlerin sıralandığı dar ve küçük bir sokakta başlamıştı her şey. Yağmur yiye yiye tahtalara aşılmış, her rüzgar esişte yıkılıverecekmiş intibanı uyandıran, kırılan camların yerine sararmış gazete kağıtları yapıştırılmış, rengi solgun, yer yer yamalı, basma perdeli evleriyle Huzur Sokağı'nın ilk bakışta fakir bir sokak olduğu anlaşılırdı. Sakinleri kanaat ve huzur içinde yaşayan, zenginlik ve debdebede gözleri olmayan, mümin ve mütevazi kimselerdi. Bu mütevekkil, asil insanlar bütün fakru zaruretlerine rağmen yaşayış tarzlarından gayet memnun, içinde bulundukları hayat şartlarından dolayı da o derece müsterihtiler. Bu sokak adeta yılların tahribatı ile asli veçesini kaybetmiş, maddeci ve materyalist insanların hırs ve ihtirasları üzerine inşa edilmiş yeni ve modern İstanbul'un bir parçası değil de Osmanlı devrinin bütün ince ahlak ve faziletlerini sinesinde yaşatan ve sanki şu tefessüh etmiş cemiyetle bütün bağlarını koparmış asude bir köşeydi. Herkeste köklü bir gönül birliği vardı. Herkes birbirine karşı sonsuz bir sevgi, derin bir muhabbet, samimi bir kardeşlik, candan bir bağlılık duyardı. Komşuluk münasebetleri öylesine kuvvetliydi ki şairin ferde râi cisâtmeden efrat olurmuş lerzedar dediği gibi sokak sakinlerinden bir kişiye veya aileye gelen herhangi bir musibet ve felaket bütün sokağın derdi ve elemi olur. Felaketse diye yardımcı olmak, onu teselli etmek, derdine derman olmak için herkes birbiriyle göz yaşartıcı bir fazilet yarışına girişirdi. Ne o kızım, kendinden geçmişsin? Odaya giren arkadaşını fark etmemişti. O ne öyle? Hiç, yeni bir kitap aldım da. Arkadaşının kitabı uzanıp kapağına bakmasına engel olamamıştı. Kapaktaki tesettürlü kız resmini gören arkadaşı, ''Vay vay vay, bu ne ya? Yoksa irticacı olmaya mı karar verdin?'' ''Ne alakası var canım, her türlü kitabı okuyorum.'' ''Babanda para çok ne de olsa. Para vermedim ki.'' ''Ne? Parasız mı dağıtıyorlar? Bu zamanda kim kime parasız bir şey verir kızım? Aman dikkat et ha.'' Habibe parasız aldığını söylediğine pişman olmuştu. Aslında zengin bir ailenin çocuğu olarak kimseden karşılıksız bir şey almaya hiç alışkın değildi. Ama o yaşlı amca çok farklıydı. Onu babasından daha yakın hissetmişti o an. Arkadaşı elbiselerini değiştirmiş, aynada sanki çirkinmiş de boyalarla güzelleşecekmiş gibi süslenmiş, saçlarına şekil vermeye çalışmıştı. ''Ben çıkıyorum.'' Arkadaşı çıktıktan sonra içine ferahlık veren romanı okumaya devam etti. Bilal, yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne devam ederek tamamlamaktadır. O ahlakı, terbiyesi, çalışkanlığı ve yüksek imanıyla Huzur Sokağı'ndaki kız sahibi bütün anne ve babalar için yegane damat namzedi. Başlarında tertemiz oyalı yeminlerle perde arkalarında çeyiz işleyen bütün genç kızların hayallerinde yaşattıkları ve istikbal için ümit besledikleri ideal bir eş, biricik annesinin ise üzerine titrediği terbiyeli, itaatli, hayırlı bir evlat olarak Huzur Sokağı'nın göz bebeği sayılan, sevilen, her bakımdan mükemmel ve müstesna yaratılışlı bir genç. Havanın karardığının haberi bile olmamıştı. Hala mı o kitabı okuyorsun? Arkadaşının bu çekilmez baskısı ile elinden kitabı bıraktı. Gözlerini tavana dikti. Sanki bir film seyreder gibi beyaz tavanda hayaller kurmaya başladı. Bilal gibi kendine huzur verecek bir eşi olur muydu acaba? Çevresindeki insanları düşündü. Bencil, çıkarcı, parayı ve zenginliği her şeyden üstün tutan, güzelliği süslenmek bilen, vermesini hiç bilmeyen, hep almaya alışmış insanlar. Habibe sanki o gün karar vermişti evlenmemeye. Belki Kerim dedi içinden ama o da bir militan olmuştu. O besteler yapan Kerim yoktu ki artık. Ankara'dan çok uzaklarda bir liseli. Elindeki romanı bitirdiğinde liseli Zeynep'in gözleri doldu. Teşekkür ederim Şule abla diyordu. Huzur Sokağı'nın yazarı Şule ablasını görebilseydi ellerinden öpecekti doyasıya. Ne kadar güzel anlatmıştı huzur veren dinini ve Müslümanları. İslam'ı yaşamak ne kadar güzeldi. İyi ki örtünmüştü. Allah'ın emri örtüsünü öyle seviyordu ki yatarken bile çıkarmak istemiyordu. O örtünün altında kendisini sanki cennetteki Tuğba ağacının dalları altındaymış gibi hissediyordu. Kadının güzelliği ahlakındaydı. Hazreti Fatıma'nın o muhteşem sözleri geldi aklına. Hayırlı kadın başkalarının hayallerine girmeyendir. Ne kadar büyük onursuzluktu beni beğensinler diye süslenerek sokaklara çıkmak. Başkalarının güzelsin sözüne kendini muhtaç hissetmek. Bir kadının vakarı en büyük hazinesiydi. Bu düşünceler içindeyken sanki göklere yükselmişti, birilerinin saçını okşadığını hissetti. Utandı, kıpkırmızı kesildi. Oysa Zeynep'in saçlarını sakladığı örtüsünü melekler öpüyordu. Zeynep dinlemekte olduğu Fethullah Hoca Efendi'nin kasetini teyften çıkardı. Timurtaş Hoca'nın kasetlerini yanına koydu. Örtüsünü değiştirmek için dolaba gitti. Eflatun dantelli, çevrili, bembeyaz tülbentini alıp sardı başına ve seccadesini büyük bir özenle serdi. Sanki kanatlanmış göklere çıkmıştı. Bulutların arasındaydı huzurdan, mutluluktan uçuyordu. Namaza durmuştu. Allahu Ekber. Huzur Sokağı kitabı o yıllarda gençlerin hayatlarının dönüm noktalarından biri olmuştu. Özellikle İslami bir hayatı tercih eden genç kızlar ellerinden düşürmüyorlardı. Nice hidayetlere vesile olmuştu. 9. ayrımın sonu sayfa 133.